Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 30. Ayrım. 12. Salih'in hastalanmasından duyduğu üzüntü giderek bir tür mutluluğa dönüşmüştü Gündüz için. Bu hastalık fabrikada, sendikada Salih'e bağlı, sevip sayan, hem de öyle sözle değil, yürekten sevip sayan bir sürü işçiyi görüp tanımasına yaramıştı. Çoğu genç, delikanlı çocuklar. Ne çok sevdirmiş kendini, sevdirir. Salih'te bir garip yumuşaklık, tersine sertlik var ki en batıcı sözünü bile dinletir, batıcı da olmaz. Önce evde yattı Salih. Kusmalar, ishaller, bir türlü tanı koyamıyorlardı. Hastaneye, Samatya sosyal sigortalara yattığında da bir süre ikircikli kaldı doktorlar. Sonunda kesin tanıya varıldı. Ağırca bir divertikülit, ince bağırsakta oluşmuş torbaçık gibi bir girintinin yangısı. Oldukça da güç bir ameliyat gerekirmiş. Gastroenterolog operatör işiymiş bu. Kıyameti kopardı Hacer Hanım. Ameliyat diye öldürüyormuş doktorlar. Düşüne de girmiş. Evin bacasına kargalar yuva yapmışlar. Bunu genç bir doktora anlatıyordu bağıra çağıra. Bu kara kargalar doktorlarmış. Doktor kim oluyormuş da Allah'ın yarattığı bir canı kesip biçip? Yaşından beklenmeyecek bir babacanlıkla gülüyordu doktorda. Perhizler, ilaçlar, bakımla biraz düzeltip taburcu ettiler Salih'i. Evde, hastanede Salih'i görmeye gelen bir sürü işçi içinde Hacer Hanım'ın tepkisine, söylediklerine karşı çıkanlar da vardı, doğru diyenler de. Özellikle gençler arasında bozulup kızanlar da az değildi. Karısı Allah diye tutturmuş, ağzınızı açıp bir şey diyemiyor Salih abi de. Lapalarla, haşlamalarla sonunda düzeldi Salih. Gündüz haftada 2-3 kez öteberi taşıyıp durdu eve. Para bıraktı sık sık. Öyle mutlu oluyordu ki bunları yaptıkça, yapabildikçe. Sinemadan aldığı paralardı. Tümden binlerce lirayı cebine koymaya alışmıştı artık. Harcaması da bir keyifli oluyordu ki. Madama ufak tefek armağanlar aldıkça saygınlığı iyiden iyiye artmıştı evde de. Biraz Pervin kızıyordu parasını tutmadığı için. Gülüp geçiyordu Gündüz. Doğru belki ya, tutup ne yapacağım? Yaşayıp gidiyoruz işte. Ülke iyiye gitmiyor yalnız. Sinsice başlayan terör iyice tırmanıyordu. Salih'i görmeye gittikleri bir gece dönerlerken Fatih'te karanlık sokaklarda ürkeye kapılmıştı Pervin. Nedensiz de değildi. Peşlerine birileri takılmıştı. Sanki uzaktan izliyorlardı. Geçen bir boş taksiye atladılar. Geceleri sokakta kalmayacakmışız. Sanki gündüzün vurmuyorlar da. Salih'in hastalığına büyük ilgi göstermişti Pervin. Hastaneye yattığında Sağlık İçişleri Sendikası'ndaki kişileri uyarıp iyi bakımını sağlamaya çalışmıştı. Kimselere kolay yüz vermeyen Hacer Hanım'la da kaynaşı vermişlerdi. Halktan kadınların aydınları aşan yanları bu. Bir titreşim oluyor sanki. Duyargalarıyla birbirlerini tanıyıveriyorlar. Salih hastaneden çıkınca mevlüt okuttu Hacer Hanım. Pervin'i de çağırdı, o da gitti. Olanları yadırgamamaya çalışıyordu Gündüz. Alıştık. Daha nelere alışacağız bakalım. Zararlı katılıklardan kurtulmak mı bu? Yoksa gevşeyip vıcık vıcık çamura mı dönüyoruz? Geçen yıl Pervin'le yaptıkları kavgaya vardı varacak. Neredeyse her şeyin sonunu tartışmayı anımsadıkça daha iyi görüyordu. Nasıl, nereye geldiğini. Hep ben yitiriyorum. İlericilerin mevlide gitmesini yadırgamamaya alışmakla mı? Yoo, ona gelinceye kadar. Yalnız dinsel de değil. Sanatsal bir tören mevlüt. Evet, bir ölçüde sanatsal. Ya komiser atılların örgütsel törenleri? Bizim filizlenip boy attığımız başka bir topraktı demek. Eski tüfek sözüne içerlemiştim. Eski ama daha güçlü bir tüfek gibi görüyorum kendimi. Kuruntun, bu yeni tüfeklerin sayıları çok ama çoğu teneke. Nasıl vardın bu yargıya? Kafandaki kalıplara uymuyor değil mi? En az iki kuşak önceki ülkenin, dünyanın doğruları onlar. O zaman da doğrulukları tartışılırdı. Daha doğrusu tartışılmak gerekirdi. Tartışılabiliyor muydun? Çok mu özgürdün? Özgür mü? Ne demek özgür? Kafası iyice karışıktı aylardan beri. Yadırgadığı bir dizi olaya uymak zorunda olmasını yadırgıyordu asıl. O niteliğimiz de iyice yitip gidecek bir gün. Yasa dışı, yeraltı yaşama alışmış birinin yeni yasal döneme uyumsuzluğu mu bu? Öyleyse bile, hayır, yalnız o değil. Kavramlar, tanımlar, değerler, yargılar, başka, değişik, sözcükler bile. Bir yılı aşkındır sinemada olsun, Babıali'de olsun, gördüğü, karşılaştığı, duyduğu, okuduğu şeylerle ne denli boş verse itici biçimde ters düşmesine şaşar olmuştu. Her yumuşamayla kişiliğinde bir kayma, akıp gitme, eksilme olmuyor muydu? Oluyor mu, olmuyor muydu? Sorun bu mu? Bu. Ben gene benim. Sen hiçbir gün sen olamazsın. Değişmeyi yatsımıyorsan, sinemadaki çarpıklığı o dünyanın gereği gibi görmüştü ilk günler. Yo, öyle değildi. Sinemadakilerin ötekilerden ayrımı. Niye çarpıklık? Nesi? Ayrımı bile yok. Ekmek parası için ya da çoğuna, daha çoğuna varmak, sonunda her şeyi ele geçirmek için herkes bir yanını ortaya koymuş. Sinemada da o, başka yerde de. Dediğin kadın erkek ilişkileri ise, ben siyasal olandan söz ediyorum. Et bakalım. Yürüyüşte gördüğü Feriha hiç gitmiyordu gözünün önünden. Tepe başında, Haliç'e, Kasımbaşı'ya bakarak çayını yudumladığı bu kahvede de. Akşam karanlığı günün aydınlığını silip süpürür gibi bastırmıştı. Yalnızlığın tek başına karşımıza dikildiği saat. İçerideyken de böyleydi. Kapılar kapandı mı, umut ertelenir. Bütün bir gece direnmek zorundasın artık. Bir de uykun kaçmışsa, kalkmayı düşündü. Nereye gidecekti? Pervin'e uğramak gelmiyordu içinden. Bıktın. Yalan mı söyleyeyim? Her şey yetersiz. Eskiyi veriyor. Eskiyen sensin. Belki de. Niye eskiyeyim ben? Yürüyen bir kavgada doğruları gördüğüm süre. Hangi doğruları? O kavgayı yürütenlerin doğruları aşıp gidiyor seni. Kuşkusu bundaydı. Pervin'e olayı açtığında donup kalmıştı ilk kez. Feriha'yı tanıyorlarmış dernekten. Kocası da Atıl abi. Komisermiş. O da kendi örgütlerinde en ileri. Konuşmalarını anımsadıkça bugün bile içinde inceden inceye bir yeri kanıyordu sanki. Feriha'nın karısı olmasındaki rastlantıya şaşıp gülümsemişti Pervin. Güzel kadınmış. Kıskançlığına mı veriyordu gündüzü? Bu olayın başka ilginç yanı yoktu Pervin için. Atıl abi polis. Biliyoruz. Başka polis bu. Tutamayıp bağırıp çağırmaya başlamıştı. Gündüz boş. Birkaç ay sonra bir derneğin genel kurul toplantısında konuk konuşmacı olarak çıkan Atıl'ı dinledi. Kendi örgütleri adına konuşuyordu. Vay canına, biz nasıl da gerilerde kalmışız? Ne sözler ediyor bu polis? Kıyamet belirtisi dedikleri bu olmalı. Bir yıllar başımızda kollukçuluk eden adama bak. Feriha da salonda, birkaç koltuk önündeydi gündüzün. Konuşmaların aralandığı bir sıra, rastlantı belki de. Dönüp baktı gözlerini kaçıran gündüze. Ürkek, çekingen bir gülümsemeyle yavaşça önüne döndü gene. Feriha'nın o bakışı takılıp durmuştu karşısında. O bakış da değil, daha alaylı. İşte görüyorsun, Atıl senden güçlü. Senin alanında da üste çıkıyor. Bu ülkede bu işi de polisler yapacak demek. Eskilerde demişler ya, gerekirse biz yaparız diye, çıkıyor işte. Kalktı, kahveden şişhaneye yürürken Salihlere mi gitse diye geçirdi içinden. Dolmuşa atlayıp evi bulmalı en iyisi. Çalışayım. Senaryo deyip duruyorlar. Çocuklar da şiiri bekliyor dergi için. Artık biter. Karaladığım satırların yöresinde dolanıp duruyor şiir. Tam yakalamak gerek. Tam yakalanır mı şiir? Sürekli kımıltılar, titreşimlerle büyüyeni duyuyorum. Yaşamı güçlendiren, serpilip boyatan, başında bekletilen polisin yanına gelmesine tepki niye öyleyse? Yanımızda görünenlerden başımıza gelenleri nasıl unuturum? Bu polis, karısı da güzel kadınmış. Bilmez miyim? Karını almasaydı diyeyim, şimdi bu polis gene. Ne ilgisi var be? O denli bencil miyim? Güzel kadınmış. Güzelse güzel. Polisin karısı işte. Güzel kadın çok. Pervin güzel değil mi? Seniye bile güzelleşti son günlerde. Aşk güzelleştirirmiş. Sana olan büyük aşkı. Saçma. Hiç de öyle görünmüyor kız. Pervin'in zevzekliği belki. Aralarında şakalaşmışlardır. Duyar duymaz kafana takılıp kaldı senin de. Yo, sevildiğini duymak iyi oluyor. O kadar. Elma Dağ'da dolmuştan inip eve yürürken ayakları geri geri gidiyordu. Bir sinemaya mı dalsam? Asla ne var? Hava soğuk. Git yak gaz sobanı. Öyle yaptı. Madam yoktu evde. Borulu gaz sobası bir iki dakikada oh cennete çevirdi odayı. Uzandı yatağa, Gözleri tavanda dalıp gitti. Uyandığında tıpırtılar vardı merdivende. Madam gelmiş. Saate baktı. 11'i geçiyor. Yarın izin günümüz. Bir kaptırırsan bu gece epey iş çıkar. Şu öyküye bakayım. Öyküye bakmak istemiyordu canı. Yerinden kalkmak bile istemiyordu. Düşüncelere dalacağız gene. Haydi oğlum, düşünmek değiştirmez hayatı. Neyi değiştiriyoruz ki? Düşünmeyle başlıyor her şey. Doğru düşünmeyle. Ülkeyi gün günden yanlışlarla kuşatıyorlar. Kötüye gidiyor. Neyi yapmak, neyi yapmamak gerek? Bütün kafalar öyle ustalıkla bulandırıyor ki. Doğruyu bulmak için doğru düşünmek en çetin iş. Peki ben ne yapacağım? Yapıyorsun işte. Yeterli mi? Başka ne yaparım bu yasaklanmış durumda? Başka yasaklananlar? Bırak onları. Tozu dumana katan kargaşayı bir de sen mi artırmak istiyorsun? Sinemada yap ne yapacaksan. En duyarlı alan. Bir yılda ancak bir film çıkarabildik. O da başladın ya, gerisini getirmek de senin elinde. Akıllı adımlar atmasını bilirsen kuşkusuz. Sorun da o ölçüyü bulmak. Bir yılı aşkındır binlerce kez kafasında koşturup duran şeyler yine dizilmeye başlamıştı. Kesin bir yere varamıyordu da ondan. Çok önemli gördüğü kavga biçimlerinin özlemiyle her yaptığına yabancılaşıyor, iyi kötü her başarısını küçümsüyordu. Bunları mı yapacaktı? Sinemada tüm ilişkilerindeki değişip gelişmede şaşkın ediyordu. Şahin nerelere varmıştı bir yıl içinde? Artık ara sıra da göremiyor, haberini birileriyle gönderdiği selamını alıyordu sadece. Saffet Duran'la neredeyse senli benliydiler. Sık sık uğradığı yazıhanede kadınlı erkekli hemen bütün tanınmış oyuncularla yakınlıklar olmuştu. Peki bu kişilerle ne ilişkim var benim? Ne yanından baksan abuk sabuk gevezelikler, sulu cinsel şakalar, zevzekliklerle geçen yiyip içmeler, gezip tozmalar. Sanat, sinema adına söylenenler de ayrı yürek acısı. Sonunda yükümlülüklerini savsaklamış, ertelemiş olmanın suçluluğuyla tedirgin, her şeyi bir kez daha gözden geçirmeye başlayarak yeni bir yaşam gündemi oluşturma çabasına sığınıyor gibiydi. Peki ne yapmalıyım? Biliyorum, gene bir yere varacağım yok. Böyle sırtüstü yatıp kalmaktan daha iyisi kalkıp dolanmak. Volta vurmak odada. Onu bile yapmak gelmiyor içimden. Türkiye bir yere gidiyor. Bu gidişte yerim ne benim? İşçilerle konuştuğunda gün güne gelişen olayları gazetelerden ya da etkinlikleri yerinde izlerken mutluluklarla dolu bir yıkıntıya düştü düşecek bir şeyler takılıyordu yüreğine. Kıyasıya bir kavga var. Ben kıyısından bakıyorum. Salih ile konuştu bir iki. O da ne diyecek? Yaşlandı. Kafasında bir daralma mı oldu ne? Çok genişti de. O da gerisinde olayların. Bu yaşlı arkadaş saygın bir geçmiştir. Genç işçiler için olsa olsa. Kendisi için böyle bir yargıya dayanamıyordu. Savaşı yürütenler saygındır. Dışına düştün mü savaşın, bittin. Saygınlık acımakla karışan bir zoraki saygıdır ancak. Salih üretimde onlarla omuz omuza. Onun kadar bile olamam ben. Bize konan siyasal yasakları kısıtlayamamaları, yeni örgütlenenler görevlilerden daha titizlikle koruyorlar. Kışkırtmalara karşı önlem kaygısı, kişisel çıkarlı yer kapma oyunu, ürkü korku adamına göre kaynaklanıp kör düğüm oluşturmuş. Kimde? Hangisi ağır basıyor ayır ayırabilirsen? En iyi niyetli atılımında ya da yaklaşımındaki bir aksamayı en azından kışkırtma diye suslayacaklar dost mu düşman mı bilemiyorsun. Kuşku yok ki ustaca oynanıyor oyun bu ülkeye. Hep öyle oynandı. Eczacı Fuat'la kimi konulardaki tartışmalardan sonra takılıp kalmış gibi uzun uzun düşündü. Tartışma eşcinsellik olayından açılmıştı. Nereden nasıl girmişlerdi bu konuya? Kum kapıda bir meyhanedeydiler. Eşcinselleri savunuyordu Fuat'ın bir arkadaşı. Tartışma kızışınca eşcinselliği savunmakta da sakınca görmemişti adam. Elektronik mühendisiymiş. İlerici aydın. Ahlak konularında bir boşuboş yaklaşım. Başıboş olur mu? Yöntemli, tutarlı. Nasıl yaygınlık kazandığının ayrımına varmıştı Gündüz. İlericilerimizin sorunları bunlar hem de. Kadın erkek ilişkileri de öyle. Fuat, Emine, daha başkaları da vardı. Kadınlı erkekli birkaçı mühendisi arkalamışlar, alay eder gibi bakmışlardı Gündüz'ün söylediklerine. Biraz da acıyarak belki. Nerelerde kalmış bu zavallı? Yığınların karşısına ilerici, cinsel, eşcinsel özgürlükçü kimliğimizle çıkacağız. insan mutluluğuymuş, insanı doğru tanıma sorunuymuş. Bugün modern psikoloji, bu yeni yetme filozoflarla devrim başarılacak. Nereden çıkarıyorsun? Böyle bir sorunu yok ki bunların. Çevrelerinde, meyhanelerinde mutlu yaşayıp gidiyorlar. Keşke yalnız öyle olsa. Çoğu konular gibi batıdan, özellikle Amerika'dan esinlenmiş şeyler bunlarda. Birkaç dil bilen bu uyanıklar bir solukta bir sürü kitap adı sayıyor, kocaman kaynakçalar veriyorlar. Ağırbaşlı bilimsel araştırmalara dayanıyor savları. Konu insan sorunu. İnandıklarını da yayacaklar. Yalnız sinemada yoktu bu sorun. Herkes bildiği biçimde yaşayıp gidiyor. İncesine dalıp yeni bir yaşam felsefesi türetip üretecek. Sapıklığı aydınca beceriyle savunup doğallaştıracak yetkili ilerici de yok. Yetkiliyi arayan, bekleyen de. En ahlaklı kişiler burada. Batı'da alıp başını gitmiş porno filmleri. Yakında da ahlaklılar da başlar. Ucunda parayı gördüler mi olacağına bak. Böylesi bulanık ortamda ne iyi olmuştu Pervin'le karşılaşması. İlişkilerinin belli ölçüler içinde kalması birçok tatsız gelişme olasılığını da önlüyordu. Haftada bazı 10 günde bir akşamları buluşuyorlar, bazı geceleri muayenehanede ara sıra Pervin'in evinde birlikte geçiriyorlar. Madamın olmadığı bir gecede Gündüz'ün evine gelip kalmışlardı. Sabahın erken saatinde çıkıp gidiyordu Gündüz. Nasılsa gece geç saatte ayrıldığı bir gün sokağın başında Refik'le burun buruna gelince, böyle bir olasılığı kafasından sürekli geçirdiği için pek de renk vermeden sıyrılabildiğine sevinmişti. Görünümümüz doğal demek. Gizliliğine, kaçamaklığına karşın ilişkileri de doğaldı Pervin'le. Öyle derin düşünceleri yoktu kızın. İlişkileri de öyle vazgeçilmez bir bağlılık gibi görünmüyordu ikisi içinde. Denemelerden geçmiş iki sağlıklı gövdenin zaman zaman tutkulu sevişmeleri karı kocalık ölçülerini aşmıyor denebilirdi. Sevecen yeterliydi Pervin. Atıl'ın polisliği üstüne sert tartışmalardan sonra Gündüz'le bir çatışmaya düşmemek için belki, sorun çıkarmamasına özenli bir yumuşaklık, uysallıkla giriyordu konulara. Genellikle dinliyor, kurcaladığı noktalarda da sorun kişi oluyordu daha çok. Yargıyı bilerek Gündüz'e bırakıyordu sanki. Olumlu bir aile yuvası işte. Haftalık, 10 günlük aralarla olmasa sürüp gider miydi bu uyum? O olasılık bir iki aklıma gelince dayanılmaz bir sıkıntı çökmüştü içine. Allah'ın günü bu kadınla. Ya nasıl bir kadınla olacaktı? Ne bileyim, ille de olması mı gerekli? Bu sorunun yanıtını da evde yalnız gecelerinde düşünüyordu daha çok. Hele uykusu kaçmışsa, çalışamıyorsa. Çocuk sorunu bir de. Öyle bir sorun yok. Salih'in cin gibi ikizleri var işte. Onlar yetiyor. Yetmiyordu. Taksim Parkı'nda kanepede dalgın oturduğu bir gün ayağının dibine yuvarlanmış bir topu almaya gelen 3-4 yaşlarında bir kız çocuğuna takılıp kalmıştı gözleri. Sarı bukleli başı, maviş maviş bakışı, çekinerek yaklaşıp topu alır almaz kaçışı, içinde beliren sızı öylesine bir özleme dönüştü ki, çocuğa gitmek bir şeyler demek, sevip okşamak, oyunlar oynamak geliyordu içinden. Suratsız yaşlıca bir kadına koşan minik kıza uzaktan bakıp kaldı bir süre. Sonra kalktı. Böyle boş boş dolaşmadan bütün bunlar... Boş dolaşmıyordu oysa. Beyoğlu'nda, yazıhanede Refik'le buluşmaya gidiyordu. Evden erken çıkmış, oyalanmak için oturmuştu parkta. Yoğun çalışma içindeydiler o günler. Filme başlayacaklar, senaryo tamamlanmamış. İşin bir sürü yanı tartışmada daha. Başlayacakları gün kesin. Öylesine kaygılıydı ki. Sonra öğrendi, alıştı o da. Kesin hiçbir şey yoktur sinemada. Hele başlama tarihi asla. Yemin billah ettikleri günden 2 hafta sonra kamera diyebilmişlerdi. Çekimlerde bulundu birkaç kez. Hele ilklerinde ne olup bittiğini bile anlayamadı. Kablolar, spotlar, yanıp sönen ışıklar arasında koşturup duran kişiler. Sinir bozucu bir gerilim. Set dedikleri bu. Senaryodaki birkaç sözü etmek için par par yanan ışıklar altında bir yerden bir yere yürüyen, duran, birbirine bakan oyuncular. Ardındaki 3-5 kişiyle alıcının gözlerini diktiği yapay bir kesitte birkaç kez yineledikten sonra yönetmenin ağzından çıkacak iki emir arasında bir yaşam parçasını yeniden üretip çekiliyorlar. Kamera, stop, olmadı, bir kez daha. Işıkların açılması için yak diye bağırmalarına da bayılmıştı. 30. ayrımın sonu, sayfa 302, devamı 31. ayrımda.